Ekonomi gündemi.
Ekonomi gündemi başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. Soru ve görüşleriniz için +90 312 463 3419 ve +463 3421 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Para piyasalarındaki bu haftaki gelişmeyle başlayacağız ve şu anda telefon hattımızda TRT muhabiri Feryal Erdal Erkaya bulunuyor. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, teşekkürler. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Piyasalarda oluşan son rakamlara bakmadan önce bugün gelen işsizlik verisi vardı. Önemli olarak TÜİK verilerine göre Türkiye'de Ocak döneminde, yani yılın ilk çeyreğine dönük olarak baktığımızda işsizlik oranının %14,7 oranında seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. %3,9 puanlık bir artış var bir önceki veriye göre ve yine aynı dönemde Ocak döneminde 1.259.000 kişilik artışla işsiz sayısı 4.668.000 kişi oldu. Piyasa rakamları nedir diye baktığımızda borsada hafif bir yükseliş var. Cuma günkü kapanışa göre %0,11 artıda bileşik endeks 96.083 puan seviyesinde şu anda. Serbest piyasada Amerikan doları 5 lira 78 kuruş, avro 6 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %11,25 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1287 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 1614 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 392 liradan alıcı buluyor ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 239-240 lira arasında hareket etmesi şu dakikalar itibariyle. Para ve sermaye piyasalarına dönüp son rakamlar bunlar.
Teşekkür ediyoruz. Para piyasasının ilk işlem günündeki gelişmeleri aktardı. Telefon hattımızdaki konuğumuz TRT muhabiri Feryal Erdal Erkaya'ydı. Ekonomide yapısal reformlar 2019 başlığında sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Esat İpek, hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak yeni ekonomi programı kapsamında uzun süredir beklenen bir yapısal dönüşüm için uygulanacak yeni adımları açıkladı. Paketin detaylarını konuşacağız. Esat Hocam, sizinle başlayalım. İçerik hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Tabii. İsterseniz önce bu yapısal reform nedir? Daha doğrusu bizim ihtiyaç duyduğumuz reformlar nelerdir? Bir onlara değinelim kısaca. Şimdi yapısal reform dediğimizde aklımıza birkaç tane başlık geliyor. Öne çıktığını görürüz bunların. İşte bir tanesi bunlardan üretim yapısı, cari açık büyüme ilişkisi, daha doğrusu ikileme, nitelikli eğitim ihtiyacı, yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi ana başlıklar ortaya çıkıyor. Bunların biraz detaylarına bakacak olursak ya da hangi alanlarda reform yapılması gerektiğine bakacak olursak başta sanayi sektörü geliyor. Bu alanda ihracat rakamlarımız sürekli artıyor ama baktığımızda yüksek teknoloji ürünü ihracatının halen toplam içinde %4'lük bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Yani bunu arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla da ihracat kalitesini arttırmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Sanayi sektörü için yapılacak olan reform beklentisi bu yönde. Tarım açısından baktığımızda da işte bugünkü enflasyon rakamlarının en önemli sebeplerinden bir tanesi tarım. Zira gıda ürünlerinin enflasyon sepeti içindeki pay yaklaşık %24'ler seviyesinde. Dolayısıyla tarımda hem üretim sürecinde hem dağıtım sürecinde hem de satış noktasında belli reformların yapılması gerekiyor. Artık bunu son rakamlardan ve son gelişmelerden bu gerekliliğin zaruri bir hal aldığını gördük. Aynen öyle. Geçen hafta açıklanan enflasyon verisinde yine bir artış olmuştu. Mesela gıda, sebze ve meyve ürünlerinde %40'ın üzerinde bir artış olmuştu. Bunun enflasyonu tekrardan art yönde arttırdığını, yükselttiğini gördük. Eğitim açısından baktığımızda da nitelikli iş gücü talebi nitelikli bir eğitimle ancak karşılanabilecektir. İş ve eğitim ilişkisini burada yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Mevcut durumda üniversitelerle iş hayatı arasında bir kopukluk söz konusu. Ve bu hani öğrencilerin sadece teorik eğitim alarak üniversitelerde iş hayatına atılmaları sonucunu getiriyor. Bu da işveren açısından bir negatif bir durum ortaya doğuruyor. Çünkü işveren yeni üniversiteyi bitiren birisinin işte kendisi için faydalı olmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla iş verme konusunda biraz daha isteksiz davranıyor. Hani bunu zaten bugün açıklanan işsizlik rakamlarında da gördük. İşte genç işsizlik oranı %26.7 olarak açıklanıyor. Yani çok ciddi oranda yüksek bir rakam bu. Bunun önüne geçmek için üniversite ile iş hayatının birbirine yakınlaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla öğrencilerin eğitim hayatları süresince iş hayatını tanımaları ve bu ilişki sayesinde de kendi becerileri ve aldıkları teorik bilgiyi yönlendirebilecekleri bir önlerine fırsat konulması gerekiyor. Bir diğer alanda üretim girdileri noktasında reform ihtiyacı olan bir alan. Bu noktada ciddi oranda, yüksek oranda dışa bağımlı durumdayız maalesef. Bu şartlarda işte geçtiğimiz Ağustos ayında yaşadığımız gibi kur şoku ya da başka türlü dış şoklara karşı kırılgan bir yapı sergiliyor üretim yapımız. Özellikle enerjideki bağımlılığımız %70'ler seviyesinde. Bu %70 seviyesindeki bağımlılık üreticimiz için ciddi bir maliyet oluşturuyor bir defa. Artı enflasyonist bir baskı oluşturuyor fiyatlar üstünde. Çünkü kurdaki dalgalanmanın yukarı yönlü olması doğrudan fiyatlara, maliyete ve fiyatlara yansıyor. Bu da enflasyonu tetikliyor. Ayrıca üretimde süreklilik açısından da bir risk arz ediyor. Şimdi enerji maliyetlerinin ciddi boyutlara ulaşması üreticiyi üretim yapmaktan geri çekebiliyor. Bu da üretim noktasında sürekliliğe tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Vergi alanında yine bazı problemler var. Nedir bunlar? İşte ödenemeyen vergiler, kayıt dışılık, vergi afları ve vergilemede adalet gibi bazı sorunlar var. Yine bu alanda da beklentiler var ekonomi tarafında. Yatırımın finansal alan açısından bakacak olursak da bu hem yerli yatırımcı için hem yabancı yatırımcı için önemli. Çünkü burada nihai amaç yeni yatırımlar sayesinde üretim arttırmak. Bu da ne demek? Gayri safi yurt içi hasılada ve kişi başı gelirde bir artış elde edilmesi. Bu sayede de Türkiye'nin bir üst lig olan işte yüksek gelirli ülkeler arasına girmesi. Bu bize ne sağlayacak? Hem ülkenin algısını değiştirecektir, hem ülkenin kırılganlığına pozitif bir katkı sağlayacaktır. Yani kırılganlığın ortadan kaldırılması için. Ayrıca da ülke risk priminin düşmesi için son derece önemli bir katkı sağlayacaktır. Şimdi şeye gelecek olursak, bu geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamış olduğu yapısal reform paketine gelecek olursak da paketin çatısına sürdürülebilir büyüme ve istihdam hususları konuları oluşturuyordu. İşte bugünkü açıklanan yine işsizlik verileriyle de bunun ne kadar gerekli olduğu bir defa da altı çizilmiş oldu. Pakette öne çıkan başlıklar finansman, enflasyon, vergi adaleti, ihracat, üretim ve son olarak stratejik planlamaydı. Bunların detaylarına baktığımızda da finansman erişim konusunda mesela bankacılık sektörünün ciddi manada bir yer verildiğini gördük ve bunun ön planda tutulduğunu gördük. Neydi buradaki alınacak olan tedbir, önlem ya da reform uygulaması? İşte bankaların sermaye yapılarını güçlendirmek mesajı verildi. Bunun nasıl yapılacağı anlatıldı. Bankaların sorunlu kredileri için bir fon kurulacağı, özellikle enerji ve inşaat sektörü için verilen kredilerin sorunlu olanlar için bir fon kurulacağı ifade edildi. Ayrıca konkordato ve kredilerin de yeniden yapılandırılacağı, yani bankaların sahip olduğu bu kredilerin yeniden yapılandırılacağı söylendi. Bunlar öne çıkan başlıklardı finansman erişim açısından. Ayrıca ihracatın yine nicelik ve nitelik yönünden arttırılması gündeme geldi. Biraz önce hani reform ihtiyacının neler olduğunu söylerken bundan bahsetmiştik öncelikli olarak. Bunun için bazı stratejik sektörlerin kredi arzı bağlamında daha fazla destekleneceği, yani diğerlerine göre daha önde tutulacağı ifade edildi. Etkin bir tasarruf sistemiyle duyulan ihtiyaç ortaya konuldu. Bu neden önemli? Çünkü dış finansman bağımlılığını azaltmamız gerekiyor. Bizim bugün işte içinde olduğumuz hani sıkıntılı durumun en büyük nedenlerden birisi dış finansmana olan bağımlılığımız. Yani dış yatırımcı alamadığımız zaman hem ödemeler dengesinde hem yatırım noktasında ciddi problemler yaşıyoruz. Bunu azaltmak için de yurt dışı tasarruflarımızı ciddi oranda arttırmamız gerekiyor. Bu konuda da atılacak olan birkaç tane adım vardı. Mesela en önemlilerinden birisi bireysel emeklilik sistemi. Bu sistemi şu anda yani hani kayda değer miktarda bir paranın biriktiğini söyleyebiliriz bu fonda. Ama bunun yeniden gözden geçirilmesi ve daha aktif bir şekilde kullanılması gündeme geldi. Ayrıca kıdem tazminatının yine bir fon aracılığıyla yönetilip ve bunun bireysel emeklilik sistemiyle birleştirilmesi hususu gündeme geldi. Burada tabii şu güvencenin verilmesi biraz önem arz ediyor. Yani özellikle işçi tarafından baktığımızda kıdem tazminatının güvence altında olduğunu bilmesi gerekiyor onun. Ve bunun bu güvencenin işçi tarafına bildirilmesi, bir şekilde hissettirilmesi gerekiyor. Şimdi BES ve kıdem tazminatının birleşmesiyle oluşacak bir fondan elde edilecek birikimin sermaye piyasaları yoluyla reel sektörün desteklenmesi burada ifade edildi ve bu hani ciddi miktarda bir paranın reel sektöre aktarılabileceği ihtimalini doğuruyor eğer yerinde uygulanırsa. Enflasyonla mücadele noktası da yine Sayın Bakan'ın vurguladığı başlıklardan birisiydi. Biraz önce değindik işte gıda fiyatlarının ne kadar etkili olduğunu. Dolayısıyla gıda fiyatlarını düşürmek için yeni bir yol haritasının belirleneceği ortaya konuldu, ifade edildi. Bu konuda da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yakında bir stratejik plan açıklayacağını ilan etti Maliye Bakanı. Dolayısıyla hani bu konuda neler, hangi adımların atılacağını önümüzdeki günlerde bu paket açıklandığında göreceğiz. Yani bu strateji açıklandığında göreceğiz. Diğer taraftan yine son derece önemli olan Sera AŞ'nin kurulması ile ilgili bilgiler verdi. Bu Sera AŞ modern seracılık uygulaması dediğimiz faaliyetleri yerine getirecek ve zannedersem 2-4 yıl arasında ciddi manada ciddi sayıda seranın açılmasına planlanıyor bu kapsamda. Yani buradan elde edilecek üretim fazlasıyla da muhtemelen bu gıda fiyatlarındaki hani şu an tansiyonun yüksek olduğunu söylersek o tansiyonun aşağı çekilebileceğini düşünüyorum ben. Tabii biraz bu uzun vadeli bir süreç. Daha kısa vadeli mutlaka tedbirler alınacaktır. Bu tedbirlerin de neler olduğunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı stratejide göreceğiz diye umuyorum. Bir diğer yine enflasyonla mücadele noktasında önemli olan şey de küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesi olmuştu. Bundan eski işte Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlarımızdan bir tanesi zannedersem 8-10 yıl önce yani şey demişti. Türkiye işte coğrafi şartlar açısından ve iklim açısından küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından daha uygun, daha elverişli bir coğrafyada, iklimde bulunuyor. Demek ki o günden bugüne devam eden bir strateji var ve bu bugün ortaya konulmuş durumda. Hani küçükbaş hayvana daha fazla odaklanılacağı ve sayının yıllar içerisinde artırılacağı, özellikle 4 yılda 2 misline çıkarılacağı gibi bir hedef ortaya konulmuş. Bu önemli. Adil vergilendirme ve kayıt dışılığın azaltılması yine öne çıkan başlıklardan bir tanesiydi. Burada vergi istisna ve muafiyetlerinin azaltılması hususu gündeme geldi. Böylece tahakkuk eden vergi oranının artacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Kayıt dışılığın azaltılması için de etkin bir yaptırım sisteminin gerekli olduğunu zaten her yerde herkes tarafından dile getiriliyor. Bu adımlarla mali dengenin sürdürülebilir hale gelmesi güvence altına alınmış olacak ve ekonomiye de bununla ilgili bir güven telkin edilmiş olacak. Ayrıca yine mükellef haklarına, yani vergi mükellefi haklarına yönelik de bazı yapılacak olan yasal düzenlemeler vergi verenlerin de sisteme olan güvenini arttıracaktır diye düşünüyorum ben yine. Diğer taraftan vergi yükünün tabana yayılması ve artan oranlı vergilendirme uygulamasının revize edilmesi gelir dağılımını olumlu yönde etkileyecek ve toplumsal açıdan baktığımızda genel refah seviyesinde de bir artışa sebep olacaktır. Bu da yine önemli bir adım olarak ortaya çıkıyor dolayısıyla. Kurumsal vergiler açısından da kademeli bir indirimin gündeme geleceğini belirtti Sayın Bakan. Bu yatırımcı açısından son derece olumlu karşılandı. Ayrıca yapılacak olan diğer hukuki düzenlemeler ve iş kurma ve girişimciliğin teşvik edilmesi gibi kolaylaştırıcı uygulamalar da Türkiye'nin iş yapabilme endeksindeki sıralamasını yine olumlu yönde etkileyecektir. Bunun işte ne kadar etkili olduğunu daha önceki haftalarda yaptığımız konuşmalarda söylemiştik. Hani yabancı yatırımcı açısından değerli göstergelerden, parametrelerden bir tanesi bu ülkeye girip girmeme açısından. Son başlık olarak da stratejik planlamaya değinecek olursak bazı sektörlerin biraz önce de ifade ettik ekonomiye katkı sağlamaları için diğer sektörlere göre bir adım bir tık daha fazla destekleneceği yani pozitif olarak ayrıştırılacağı ifade edildi. Bu sektörlerin ihracattaki katma değeri yükselteceği noktasında teşviklerin yoğunlaşması düşünülüyor. Bu kapsamda da işte Türkiye'nin enerjide ticaret merkezi olması, ayrıca Asya ve Avrupa arasında bir lojistik üstüne dönüşmesi gibi yani çok makro boyutta, çok büyük boyutta hedeflerin olduğunu söyleyebiliriz yine. Son olarak da ekonomi ile yargı arasındaki ilişki ortaya konuldu bu reform paketi açıklanırken. Ve şimdi yargı reform ve bir yargı reform paketinin açıklanacağı da işte Sayın Bakan tarafından ilan edildi ve önümüzdeki dönemde muhtemelen Adalet Bakanı'nın açıklayacağı bir yargı reform paketi de göreceğiz. Bu niye önemli ekonomi için? Biraz ona bakacak olursak doğrudan yabancı yatırımın özendirilmesi için, işte yatırımcıların kafalarının berraklaştırılması için, yani yatırımcının kafasında işte Türkiye'ye ben yatırım yaptığımda benim birikimime, sermayeme ya da yatırımıma herhangi bir başına bir iş gelir mi, herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Yani bu gibi düşünceleri işte kafasındaki ihtimalleri silmek için bu reform önemli. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi için de yine bu reformu önemsiyorum. Böyle bir adımın atılacağı beklentisi de şimdiden baktığımızda yatırımcılar arasında pozitif bir etki oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyerek toparlamak istiyorum.
Evet, yapısal reform paketi içeriği hususunda çok güzel bir çerçeve çizdi Esat Bey. Kaldığımız noktadan sizinle de devam edelim değerli hocam. Öne çıkan başlıkları siz nasıl yorumluyorsunuz?
Evet, aslında bu açıklanan dönüşüm adımları ya da işte yeni ekonomi programında yapısal reform dediğimiz adımlar açısından bir çerçeve. Yani hep konuşulan konulardan bahsediyoruz. Yani bir taraftan İşte finansman konusunda yani finansmana erişim konusundaki sorunlar nedeniyle bu finansmanın nasıl sağlanacağını konusundaki işte yol haritası. Diğer taraftan bizim işte üretimimizin dışa bağımlılığı nedeniyle bu bağımlılık sonrasında oluşan özellikle dış ticaret açığı ve bunun sonucunda oluşan bu cari açığın azaltılması konusunda Türkiye'nin belli adımlar atması gerekiyor. Gerçekten acil adımlar atması gerekiyor. Şu anda belki yeni ekonomi programında dengelenmeyle biz işte cari açığı azaltıyoruz. Cari açığı milli gelirin payı gittikçe diyelim azalıyor ama diğer taraftan da işte ekonomik büyümeden vazgeçiyoruz. Yani hani ekonomik büyümeden belki kısa dönemde ekonomi dengelensin temel İşte acil problemler, yani çok sorun olabilecek sorunların diyelim yani hafifletilmesi amacıyla belki ekonomik büyümeden vazgeçiyoruz ama bir taraftan da işte ortaya çıkan işsizlik rakamları ya da işte sonraki ekonomik maliyeti gözünde bulundurduğumuzda hani çok uzun süre hani ekonominin dengelenmesini çok böyle yani şey yapmak, sürdürebilmek gerçekten zor çünkü yeni adımlar atmanız lazım. Yani hani o düşük cari açık, düşük büyüme bizim tercihimiz. Belki kısa dönemde tercih ama orta uzun vadede daha düşük cari açık, yüksek büyüme rakamını tercih etmemiz lazım. Ve bu adımlar da aslında yani o tercihin hayata geçirebilmesi için önemli adım olarak bakmak gerekiyor. Çünkü işte bir taraftan diyelim işte finansman, dış finansman ihtiyacının azaltılması önemli. Cari açığı belki azalabilir ama hem kendi iş kaynaklarımızla bu finansmanı bulmamız lazım. Bu iş kaynaklarla bulunamayınca sizin dış kaynaklar bulmanız gerekiyor. Yani hem iç hem dış kaynaklarla bir şekilde hem işte kamu için gerekli olan diyelim cari açın ödenmesi finansmanı, diğer taraftan da özel ya da bankalarımızın ihtiyaç duyduğu, yani hem borçlarını ödemesi için hem ihtiyaç duyduğu finansmanın bir şekilde karşılanması gerekiyor. Ve son dönemlerde biliyorsunuz bu özellikle de belli sektörlerde, işte konu sektöründe, işte enerji sektöründe özellikle diyelim hem dışa bağımlılık anlamda hem ihtiyaç, çünkü işte konu sektörü gerçekten büyüdü. Çok yüksek oranlarda, ki o büyüme oranları işte hani kaynakların buraya ağırlıklı olarak gitmesi, yani bu şu andaki konu sektöründeki daralma ya da işte kurlardaki artış ve dışarıya da bağımlılığı var aslında. Yani dışarıdan satın alınan o girdilerden dolayı konu sektöründeki daralma, fiyat artışları, buralarda da belli adımların atılması lazım. Bunlarla ilgili yeni bir fon oluşturması konusunda bir aciliyet olduğunu görüyoruz ve buralarda bir kaynak aktarılması gerekiyor. Diğer taraftan Türkiye, işte hep söylüyoruz bu hani dışa bağımlılığı anlamında azaltmak için hem girdi bağımlılığı anlamda hem de işte cari açın en büyük faktörüne baktığımızda yüksek miktarlardaki ithalat, yani ithalat ile ihracat arasındaki farkın ithalat lehine sürekli artması. Yani biz daha çok büyüdükçe, yani gaza bastıkça daha yüksek miktarlarda açık veriyoruz ve bunun da kırılması gerekiyor. Belki son birkaç yıldır özellikle bu stratejik planlama çerçevesinde stratejik sektörlere yoğunlaşma var. Yani hani işte Türkiye'de üretilebilecek ürünlerin ağırlıklı olarak yurt dışından ithal edildiğini görüyoruz. Hani burada üretilebilecekse bu sektörlere hani ithal ikameci değil, yani hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılama hem de dışarıya satma. Yani hani ihracat
katma değerli.
Evet, yani bir taraftan aslında girdi anlamında, ürün anlamında bir bağımlılığı azaltıyorsunuz. Diğer taraftan da ihracat ürettiğinizde yani iyi şartlarda, düşük diyelim fiyatlarda, rekabetçi fiyatlarda sattığınızda ihracatını da arttırmış oluyorsunuz. Ve Türkiye bunu yapması lazım. Yani son yıllarda açıklanan belli süper teşvikler vardı. Yani onun bir devamı olarak da biraz hani buralara odaklanmamız lazım. Belki işte geçen yıl buralarda bir farklı yol haritası belirlenmişti ama bu kur artışı, Ağustos'ta yaşadığımız kur artışı sonra ekonomik gerekçelerle biraz sanki şey oldu, yani hani biraz işler yavaşladı belli sektörlerde gerçekten, yani çünkü onu da yapmanız için dışarıda yani belli yatırımlar yapmanız lazım. Dışarıdan diyelim kaynak ihtiyacı var. Yani son bu dönemlerde ya da işte önümüzdeki dönemlerde o yavaşlayan ivmenin bir şekilde hem kendi kaynaklarımızla, yani kaynaklar yetmiyorsa dışarıdaki kaynaklarla bir şekilde buralarda bir yeniden bir atılım yapmak lazım. Çünkü Türkiye'nin gerçekten böyle bir şeyi var, yani bir üretim yapısı var. Yani biz
işte 2000 var.
Yani var, yani bunu azaltması da gerekir. Yani bu dışa bağımlılık, yani hem ekonomik anlamdaki dışa bağımlılık, finansal anlamdaki dışa bağımlılığa da neden oluyor ve bunu 2018'de de yaşadık. Daha önce 2011 yılında da yaşadık. Geçmiş dönemlerde yaşadığımız o krizlerin arkasına baktığımızda aslında aynı sorunlar, yani hani sürekli aynı sorunlarla işte belli ekonomik sıkıntılar, geçmiş işte IMF'ye gittiğimiz yıllara baktığımızda aynı nedenler. Yani bu Türkiye'nin bunları bir daha yaşamaması adına bu yapısal reformları bir şekilde diyelim hayata geçirmesi gerekiyor. Diğer taraftan Türkiye'nin özellikle diyelim bu vergilendirme konusunda işte yani diyelim sürekli çıkan aflar, işte insanlar ne yapıyor? Vergi ödemiyor ya da kayıt dışılığın çok yüksek olduğu belli sektörler var. İşte kayıt dışılığı bir türlü diyelim azaltamıyoruz ya da yeni işte alanların vergilendirilmesi, dolayısıyla hani vergi yükünün de adil dağıtılması gerekiyor. Yani üretim için bir diyelim engel olmaması gerekiyor ya da işte çalışan vergi veriyorsa, başka sektörlerdekiler vergi diyelim kaçırıyorsa, vergi vermiyorsa, bu da yani o bütçe dengesi anlamında ek vergilerin işte çalışanlar ya da vergiden kaçınamayanların vergi vermesi sonucu ortaya çıkıyor. O da çok hani adil bir vergilendirme olmayacağı gibi, yani bu sefer ne yapıyor? Herkes işte vergi vermeme üzerine ya da vergiden toplamaması konusunda belli sorunlar oluşabiliyor. Burada da belli düzeltmeler yapmak gerekiyor. Diğer taraftan yatırım ortamı son yıllarda 2018'de yapılan bazı değişikliklerle, yani hukuki anlamda yasal mevzuatta bir değişiklik oldu. Orada Türkiye 16-17 derece daha da diyelim iyileşti basamak anlamında. Fakat halen hani Türkiye doğrudan yabancı yatırımcı anlamında istediği kadar yatırım alıyor mu? Gerçekten soru işareti. Halen yani potansiyelimizin çok altındayız. İşte 10-11 milyar dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım miktarını gayri safi milli hasılayla diyelim karşılaştırdığımızda Türkiye'nin halen hani istediği kadar yani piyasadan ya da uluslararası küresel doğrudan yabancı yatırım miktarını istediği kadar ya doğrudan yabancı yatırım almadığını da görebiliyoruz ve bu oralarda yapılacak düzenleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi, Türkiye algısının iyileştirilmesi, Türkiye'nin yatırım yapılabilir not alması önemli. Yani bu adımlar şu andaki hani açıklamalar ya da işte seçim sonrası ortaya çıkan duruma baktığımızda biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü hani bir şekilde belki bunları bir çerçeve ile veriyorsunuz ama yani detaylı olarak da, çünkü yalnız işte Hazine Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren konular değil. İşte Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, Milli Eğitim ile ilgili, Enerji Bakanlığı ile ilgili, Adalet Bakanlığı ile ilgili, Gıda Tarım Orman Bakanlığı ile ilgili. Dolayısıyla birçok bakanlığı da ilgilendirdiği için hani çerçevenin diyelim verilmesi önemli. Bu çerçevenin de detaylandırılması gerekiyor. Belki de şöyle yapmak lazım. Yani her bakanlığın ne zaman yapacağını biliyoruz ama genelde bu tür diyelim programların, çünkü uzun yani bir aylık iki aylık değil sonuçta.
Uzun
yani uzun vadeli işte 2019 yılı içerisinde her bakanlığın belli işte ilan edeceği bir yol haritası olacak. Her bakanlık için ya da diyelim her adım için bir şey olması lazım. İşte hedef nedir? Hedeflere varmak için hangi dönemlerde neler yapılması gerekir? Yani yıllık olarak 6 aylık belli bir izleme ile işte ne kadar başarılı, nerede problem var? Bunları bir şekilde de gerçekten takip etmek gerekiyor. Yani yalnız bakanlık olarak kendisi değil. Yani bu dışarıdan
kamuoyuna da
paylaşılması gerekiyor. Ya yani bakanlık olur, dışarıdan ayrı bir ne bileyim hani danışmanlık olur. Hani bir şekilde hani bunu gerçekten izlemek gerekiyor. Çünkü Türkiye hani artık böyle hani kısa vadede diyelim palyatif değil, daha orta uzun vadede yapısal reformlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin şu andaki işte kişi başı geliri nedir? 9.632 dolar kişi başı gelir. 2018 rakamları. Yani biz işte 10 bine çıktık, 11 bin üzerine çıktık ve sürekli diyelim 9-10-11 bin dolar seviyelerinde geziyoruz. Yani Türkiye bulunduğu gelir grubu itibariyle işte orta gelir grubunun üst diliminde yüksek gelirli ekonomiler içerisine giremiyoruz. Çünkü işte diyelim bu ekonomik yapıdan dolayı siz üretirsiniz. Diyelim ürettiğinizde dış ticaret açınız artar, cari açınız artar. Bu ne yapar? Türkiye'nin cari açığı var. Dolayısıyla bunun finanse etmesi lazım. Dışarıda şöyle bir algı oluşabilir. Acaba işte finanse edebilir mi? İşte borçlanırsa acaba ne olur? Hani o soru işaretleri kurlardaki artışı tetikliyor. Kur artışı, enflasyon, faiz, kur. Şu andaki yaşadığımız şey bu. Yani gayri safi milli hasılanızı, kişi başı gelirinizi arttırırsınız. Fakat sürdürülebilir olmuyor. Yani 11 bin dolara çıkar. Sonra bu problemlerden dolayı ne olur? Tekrar işte 9 bin dolara düşersiniz. Ve hani yani orada sürekli orta gelir grubunda patinaj yapmak zorunda kalırsınız. O patinajın azaltılması ya da işte uzun sürmemesi ya da bulunduğunuz gelir grubundan bir üst gelir grubuna çıkmanız için gerçekten özellikle hani üretim anlamında biz üretim yapımızı kesinlikle değiştirmemiz lazım. Yani hani üretim olmadan belki işte üretimi tamamlarsınız, işte hizmet sektörleri gelişir. Yani ekonomideki yani katma değer anlamında çok da farklı bir yere gelirsiniz ama yani bizim ürettiğimiz işte yani dışa bağımlılık anlamda işte enerjideki o yüksek bağımlılık oranı halen ağırlıklı olarak diyelim. Yani biz hep hiç mesela cari fazladan bahsetmiyoruz değil mi? Cari açığımız artıyor ama şu anda diyelim azalıyor. Hani ne kadar azaltırız ya da cari açık yani minimum seviyeli ne kadar tutabilirizin hesabını yapıyoruz. Yani keşke yani o artık üretim evet için. Yani hani üretim yapısını değiştirip işte yüksek fazla verip bir anlamda da o yani dışarıya bağımlılığımızı keşke düşürmüş olsaydık. O da o anlamda yani o üretim yapısının değiştirilmesi anlamında yani kişi başı gelirin arttırılması anlamında Türkiye bu üretim yapısını mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Zaten onu değiştirdiğinde yani işte cari açık ya da dolayısıyla onun neden olduğu finansman ihtiyacıyla çok fazla işimiz olmaz. Yani şu anda cari açığı azaltıyoruz çünkü dış finansman çok pahalı ve finansman ihtiyacımızı azaltmaya çalışıyoruz. Yani bu ne yapıyor? Onun belki maliyeti var ama en azından dış şokların etkisini azaltmak istiyoruz ya da dış şokların işte kur artışı olduğunda çok ekonomi çok olumsuz etkilenmesin diyoruz. Ama esas olarak tabii ne yapmamız lazım? Yani bir taraftan ekonomi büyütüp ama diğer taraftan da sorun oluşmaması adına belli adımlar atmamız lazım ve o durumda yani böyle yüksek faizlerden işte yüksek enflasyondan ya da işte faiz dışarıda borçlama maliyeti olan o ülke risk priminden de kurtulmuş olacağız. Yani şu anda Türkiye'nin uluslararası anlamda diyelim piyasalara vardığında, piyasalarda borçlamak istediğinde bir faiz oranı var, uluslararası faiz oranı. Bir de işte yatırım yapılabilir seviyede notlandırılmadığı için ya da işte yüksek faizlerden dolayı ödediği bir risk primi var. Yani ekstra bir maliyet var ve bu maliyetlerle hani sizin yani dışarıdan borçlanıp bunu işte üretimde kullanmanız, rekabet etmeniz gerçekten zor. Yani o ne yapıyor? Sürekli olarak ne yapıyor? İşte daha yüksek faizlerle borçlanıp işte borcunuzu ödemenizi, işte aldığınız borcu üretime aktarmanızı ama ne yapıyor? Bu da maalesef şeyi ihracatı arttıran bir şey değil. Çünkü daha yüksek maliyetlerle borçlandığınızda bu ürettiğinizin maliyetini de arttırıcı bir şey. Yani hani böyle bir çıkmaz içerisine girmemeniz adına hani bu yapısal reformları bir şekilde hayata geçirmeniz gerekiyor. Yani bir detaylı yol haritası var, bir çerçeve var. Detaylı olarak da her kurumun, her bakanlığın işte ne yapması gerektiğinde bir şekilde hem görmemiz lazım, piyasaların görmesi lazım hem de bunun gerçekten takip edilip hani önümüzdeki bu seçimsiz diyelim dönem itibariyle de yani bir zaman var bunu da hayata geçirmek için Türkiye'nin gerçekten önemli bir fırsatı var. Tabii bunların da yani biz hem kendimiz için tabii en önemlisi de hani Türkiye diyelim dışarıya açık bir ekonomi işte finansman anlamda ihtiyacımız var. Uluslararası piyasalara da bunları iyi anlatmamız gerekiyor. Yani uluslararası piyasalardakiler de yani aktörler de yatırımcılar da evet Türkiye bunu açıkladı bunu yapacak. Dolayısıyla işte hani bundan sonraki yol haritası bu. Buna da inanması gerekiyor ve bir karşılık da bulması gerekiyor.
Kadınlar atıldı aslında değil mi? Amerika'da evet. Açıkladı Sayın Bakan.
Evet işte onun hani ondan başkanı. Sonra oradaki yansıması yatırımcıların hani Türkiye algısı işte yani hani doğrudan yabancı yatırımcı anlamda hem de diyelim işte finansman ihtiyacı var. Hani işte hangi şartlarda alacak dolayısıyla işte ülke risk primi ne olacak, faiz oranları ne olacak? Hani bunlara da yansıması gerekiyor. Yani o onun hani oradaki yansımasının pozitif olduğunu diyelim varsayarak.
Buyurunuz Esat Bey.
Şimdi özellikle bu işte şu anda Hazine ve Maliye Bakanımız hani şeyde Amerika'da bulunuyor ve oradaki yatırımcılarla görüşüyor. İşte bugün sabah çıkan bir habere göre yaklaşık işte 8 trilyon dolarlık bir fonu yöneten işte yatırım bankalarının yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Dün itibariyle daha doğrusu. Şimdi bu insanlara, bu yatırımcılara hani ne yapılacağını, ne yapıldığını, ne gibi adımlar atılacağını anlatılması önemli. Ancak bunların somut yansımasının gösterilmesi de son derece önemli. Ben bu noktada hocamızın değindiği işte her bakanlığın belki bir işte karne gibi bir şey hazırlaması gerekiyor dediği noktaya gelmek istiyorum. Şu anda mesela Cumhurbaşkanlığı bünyesinde işte Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından her bakanlık için bir karne hazırlanıyor. Bunu aslında şeye benzetebiliriz. Eski dönemde Kalkınma Bakanlığı tarafından eylem planları hazırlanırdı. Yani işte her bakanlık için belirli eylemler tespit edilirdi. Bunların yapılacağı son tarih belirlenirdi ve bunu bu eylemi gerçekleştirmek için kullanacakları araçlar tespit edilirdi. Dolayısıyla gayet somut, anlaşılabilir bir şekilde ne yapacağınız belli, ne zamana kadar yapacağınız belli, nelerle yapacağınız belli. Şimdi bu Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesindeki bütün bakanlıklar için yapılacak ve herkesin önünde somut hedefler olacak. Bu hedeflerin ne kadarı zamanında gerçekleştirebildi, ne kadarı dönem sonu itibariyle gerçekleştirildi, tamamlanabildi, ne kadarı tamamlanamadı. Şimdi böyle bir şey ortaya koyduğunuzda siz bu bir kere şeffaflık açısından son derece önemli bir şey. Aynı zamanda bunların değerlendirilmesi açısından da yani bunlar açık olacağı için hem vatandaş tarafından bile kolayca anlaşılabilecek olan şeyler hem de teknik olarak analizleri yapılıp işte ileriye dönük yatırımcı açısından bir yol haritası çizilebilecek şeyler. Yatırımcıya biraz önce bahsettiğim gidip hani ne yapılacağını, ne yapıldığını, ne gibi şeylerin, araçların kullanılacağını anlatmanın yanı sıra işte bunların somut yansıması olarak da bu gibi adımların atılacağını ben atılması gerektiğini ciddi manada önemsiyorum. Yani bu hazırlanacak olan bir nevi karneler yatırımcı açısından da yatırımcının önünü görebilmesi açısından da ve hani kafasındaki o işte bulanıklığın gitmesi açısından da ben son derece etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü gayet somut şeyler ortaya koyuyorsunuz. Hani eylemini, tedbirini, süresini ve aracını ortaya koyuyorsunuz. Hani bazı işte eleştiriler yapıldı, reform paketi açıklandı, bir çerçeve çizildi ama detayları yok. Detaylar bunlardır zaten diye düşünüyorum ben. Şimdi yatırımcı açısından ülke algısının düzeltilmesi, işte onun kafasındaki bulanıklığın giderilmesi niye önemli? Bir de hocamızın yine bahsettiği ülke risk primi dediğimiz bir şey var. Ve bu hani bazen anlattığımızda çok ben anlaşılabildiğini zannetmiyorum. Hani çünkü bu doğrudan sadece soyut bir algı demek değil. Şimdi sizin burada hesaplanan risk priminiz reel olarak bir maliyet oluşturuyor sizin üstünüzde. Yani aldığınız kredi, yaptığınız borçlanma karşılığında ödeyeceğiniz faiz oranı artı bu risk primi için ödeyeceğiniz bir ekstra bir maliyet ortaya çıkıyor.
Her ülke için ayrı mı?
Tabii bu her ülke için ayrı hesaplanıyor ve bizim şu anda hani 500'lerin üzerinde bir risk priminden bahsediyoruz. Biz bunların hani 200'lere düştüğü zamanları biliyoruz hani ve hani normal diyecek olursak da işte 200-250 civarı bizim için normal. Şu an iki katı bir seviyeden bahsediyoruz hani. Dolayısıyla da ödememiz gereken aslında iki katı bir maliyete biz külfete katlanmak durumunda kalıyoruz şu anda. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda işte daha önce de biraz önce de bahsettiğim bu hani bir üst lige çıkma olayı, işte yüksek gelirli ülkeler arasına dahil olma olayını maalesef gerçekleştiremiyoruz. İşte orta gelir tuzağı dediğimiz işte kişi başı gelirin 9 bin, 10 bin, 10 bin, 11 bin dolarlar civarında seyrettiği bir cenderede biz devam ediyoruz. İşte 9 bin oluyor kişi başı gelirimiz. 10 bine yükseliyor, 11 bine yükseliyor. Herhangi bir kırılganlık durumunda, bir şok durumunda tekrardan 9 bin dolara geri düşüyoruz. Dolayısıyla hani biz burada kaybettiğimiz ne oluyor? Yani 9 binden 11 bin dolara getirirken geçirdiğimiz 5 sene, 6 sene, 7 seneye biz 1 yılda 6 ayda tekrardan kaybetme durumuyla karşı karşıya kalmış oluyoruz.
Bu döngüden çıkmamız lazım.
Bu döngüden çıkmamız lazım. Tabii yani belki de bu yapısal adımlar ya da işte dönüşüm adımlarını işte kısa vadede ve uzun vadeye göre de tabii bakmak lazım. Aynen. Mesela kısa vadede işte finansman konusu gerçekten kısa vadede Türkiye'nin çözmesi gerekiyor. İşte bankalara, diyelim kamu bankalara devlet iş borçlama senetleriyle kaynak aktarılması, güçlendirilmesi ve tabii esas olarak da dışarıdan gerçekten hani sermayeyle bunların desteklenmesi gerekiyor. Tabii burada kısa vadede belki hani sonuç olarak enflasyon var ama enflasyon hem sonuç hem de yani neden olabilecek bir özelliği de var. Yani diyelim enflasyon sonuç yani, ama yani birçok diyelim faiz oranları, diğer makroekonomik değişkenlerin hani tekrar yeniden değiştirilebildiği, yeniden diyelim hedeflerin konulduğu bir şeye de neden olabilir sürece. Ama sonuç olarak şu anda bir enflasyon işte %19 gibi, hani %20'ye yaklaşık bir enflasyon rakamımız var ve Türkiye'nin hani bu yüksek enflasyon rakamında da kurtulması gerekiyor. Yani burada temel olarak yani işte bu işte enerji olabilir, diğer faktörler olabilir ama gıda fiyatları çok sürekli artış eğiliminde ve en yüksek eğiliminde Türkiye yaşıyor. Yani diğer ülkelerde gıda fiyatları düşerken bizde artıyor ve hani bu bölgede tarım işte
yani
Anadolu'da yani her türlü
tarım açısından her sıkıntı türlü, yaşamamız
evet, yani ürün üretilebildiği bir dönemde işte hayvancılığın gerçekleştiği bir ülkede sürekli olarak yani işte diyelim bazı ürünlerin halen ithal ediliyor olması, burada gerçekten ciddi yani adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani Türkiye'nin işte soğan şey yapması, ithal etmesi gerçekten yani burada düşünülmesi gerekir ve Tarım Bakanlığı'nın bu anlamda işte detaylı yol haritası hem üretim anlamında, yani bizim hani bunu bir ihracat olarak da diyelim gerçekleştirmemiz, hem de gıda fiyatlarının kontrol altına alınması, gıda fiyatlarının enflasyon sepetindeki %24 oranlarındaki payı nedeniyle oradaki fiyat artışları bir anda, yani ağırlığı nedeniyle fiyat artışlarının sürekli hale gelmesine doğrudan neden olabilir.
Yansıyor oranına.
Ve oralarda da yani biz gerçekten yani ciddi artık adımlar atmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi yani belki biz şu anda enflasyonu o kur artışları sonrasında bir sonuç olarak gördük ama işte enflasyon yüksek olduğunda işte faiz oranları Merkez Bankası'na bakıyor. Faiz işte enflasyon oranlarına bakıyor. Yani enflasyon altındaki bir faiz oranları olur mu, olmaz. Yani hani üzerinde olur ama altında olmaz. Dolayısıyla hani enflasyon gerçekten yani baz gibi tutuluyor. Dolayısıyla
yani enflasyonun düşmesiyle faiz oranları
düşecek. Evet. Dolayısıyla hani faiz oranlarının düşmesi hem yatırım anlamında, hem işte üretimin arttırılması anlamında, hem işte hani ekonomik aktivitenin tekrar hani artması anlamında, dolayısıyla gayri safi milli hasılanın artması anlamında önemli. Zaten enflasyon belki biz maliyet olarak hesapladığımız gibi, yani bir maliyet enflasyonu olduğu gibi talep enflasyonu da var. Yani eğer üretiminiz talebin altındaysa, yani talep işte yüksekse ve üretim onu karşılamıyorsa, dolayısıyla fiyat artışı oradan da kaynaklanıyor olabilir. Yani ona yani belki maliyet konusunda işte cari açık dolayısıyla finansman konusunda yani bizim kontrolümüzde olmayan şeyler olabilir, dışarıdan farklı nedenler olabilir ama yani üretim anlamında biz üretimi arttığımızda yani en azından bir talep enflasyonunun neden olabileceği işte gıda açısından bir enflasyonun bence olmaması gerekiyor. Yani orada üretimi arttırıcı tedbirler ya da işte talebin karşılanması konusunda belli adımların atılması gerekiyor. Bu açıdan hem Türkiye için 2019 yılı, yani bu yapısal reformlar hep hani konuşulan konuydu, yapılması gerekir. Böyle bir diyelim çerçeve var, işte bakanlığın detaylı diyelim yol haritası gelecek. Türkiye yani buna gerçekten bir zamana ayırması gerekir, takip etmesi gerekir, izlemesi gerekir ve bunu artı bir şekilde de sonlandırması gerekir ve en önemlisi de yani bizim yani bir fırsatımız var. Yani üretim anlamında böyle bir zamanımız var. Yani bir diyelim işte siyasi anlamda diyelim bir istikrar var. Yani bu makro anlamda makroekonomik göstergeleri değiştirmek anlamında bu yapısal adımları, dönüşüm adımlarının yani hızlandırılması, hayata geçirilmesi ve bunlardan da hani somut olarak bu kazanımlarını artık görmesi gerekiyor. Yoksa hani bunları diyelim bugün ertelediğimizde, yapmadığımızda bir yıl sonra, iki yıl sonra tekrar karşımıza çıkacak. Yani hani bu yüksek cari açık olarak çıkar, enflasyon çıkar, yüksek faizler çıkar, kurlar çıkar. Artık yani o tekrar o dejavu şeyi Türkiye yaşamaması adına hani bu dönemi gerçekten iyi değerlendirmesi gerekiyor.
Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli hocalarım katkılarınız için. Sağ olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ekonomi Gündemi programının bu haftalık da sonuna geldik. Program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erda Atanas Karagöl'dü. Kendisi de konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz. Araştırma görevlisi Esat İpek de değerli katkılarda bulundu. Kendisine bir kez daha teşekkür edelim. Efendim Ekonomi Gündemi'nde önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı gün ve saatte yine buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ekonomi Gündemi.